Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Merhabalar. Türkiye ilginç zamanlardan geçiyor. Hani demişler ya ilginç zamanlarda yaşayasın diye. Herhalde 1915'lerden ya da Abdülhamit'ten bu yana en dağınık, en çöküntülü bir sürece girmiş vaziyette. Devlet aklı ancak genlerde olduğu kadarıyla var. İşte baskı sürüyor, zulüm sürüyor, yasak sürüyor ama bu negatif bir devlet aklı. Pozitif, işte olumlu bir şey üreten, yatırımı, uluslararası ilişkileri, Türkiye ekonomisini, insanların refahını, mutluluğunu düşünen bir devlet aklı ortadan kalktı. Yani sanki bir batan gemi var ve herkes, özellikle iktidardakiler, bu gemiden ne kurtarsak kârdır diye bir yağmaya girmiş durumda. İşte Ticaret Bakanı ortaya çıkıyor, kendi şirketinden, kendi bakanlığına dezenfektan almayı savunabiliyor artık. Böyle ne diyelim, yüzsüzlüğün şahikasına tanıklık ediyoruz. İstanbul Belediyesi'nin çiple başka bir dört yol belediyesine gönderdiği 100 at ortadan kayboluyor. Muhtemelen satılıyor başka çiftliklere. Büyük bir rant elde ediliyor. Nereye dokunsan yolsuzluk. Yani işte araba bagajlarında eurolar, Erdoğan'ın bu tabloda kendisine sadece bir iftar için milyarlarca liralık bir cam çadır yaptırması ve bahçeliği oraya davet edip iftar açması, insanların bu korona salgınında bir patates, çuval patates veya soğan için birbirini ezerek gıdaya ulaşmaya çabası ya da bir Nurcu cemaat liderinin cenazesinde kendi kurallarının yok hiçe sayılması ve binden fazla insanın dip dibe bir araya gelmesi ve koronada da işte ölüm sayısının 350'lerden aşağı düşmemesi, ki bu hepimiz biliyoruz, bu rejim yalan söylüyor, sürekli yalan söylüyor. Her rakamı, her bilgisi yalan. Muhtemelen bunun 4 ya da 5 katı gerçek kayıp. Vaka sayısı da en az öyle. Biliyoruz ki özel hastanelerin yoğun bakımları, acil servisleri bile dolu. Aşı yok. Yani bütün devletler bir şekilde aşıya ulaşırken döviz rezervlerini yok ettikleri için herhangi bir ülkeden aşı alabilecek durumda değiller. Yani Sağlık Bakanı çıkıp atıyor 30 milyon Haziran'da aşı sözü var BioNTech'in diye, ama o aşı BioNTech'in değil, anlamıyorlar. BioNTech buldu ama Pfizer üretiyor ve pazarlıyor. BioNTech oradan kendi payını alıyor. Yani ricada bulunabilir, edebilir ama işte Kanada pandemi patlar patlamaz Pfizer'la ön anlaşma yapmıştı. 40 küsür milyon aşı. Henüz alamadı onu. Yani tablo iç açıcı değil. Yani, insanların umutlu olması için bir tek sebep yok. Yani Boğaziçi'nde işte rektör kendini iletişim fakültesi dekanı da atamış. Yani o da bir başka rezillik. Ne görüyorsun? Yani bir lime lime dökülen vebalı bir insan, cüzdanlı mıydı o? Cüzdanlıydı galiba etleri dökülen.
Cüzdan dökülüyor.
Öyle bir rejim fotoğrafı var karşımızda. Neresine el atsan dökülüyor. Ne anlatıyor evet, bu fotoğraf?
Vallahi ben yani Türkiye'nin günlük analizini yapmak taraftarı olanlardan değilim. Bence Türkiye'de genel gidişata bakmak gerekiyor. Çünkü Türkiye'deki günlük gelişmelere veyahut da günlük infilaklara diyelim. Çünkü artık gelişme de değil. Her biri peş peşe büyük infilaklar şeklinde gelişiyor gündem maddeleri. Baktığımız zaman bu ancak sersemletiyor, anlamamızı biraz zorlaştırıyor. Yani Türkiye'de belki bunu 10 yıl öncesine alıp başlatabiliriz. Gezi bir dönüş noktası olabilir. Kesinlikle çok büyük bir veyahut da en büyük kırılma noktası 15 Temmuz Ama şu çok kesin zaten. Yani Türkiye'de dökülen kendi kendini, yani hem siyaseten hem de ülkeyi bir bütün olarak kaynaklarıyla, siyasetiyle, ekonomisiyle, diplomasiyle düşündüğünüz zaman altını oyan, bunu kemiren, bunu tüketen bir rejim var. Yani krizden ve yıkımdan enerji alan ve krizleri de daha büyük krizlerle tedavi etmeye çalışan ve bunun da burada da her seferinde de hem kendi içinde hem de ülkeye büyük zararlar veren bir rejim var. Dediğiniz gibi dökülme çok yerinde bir tabir. Zaten bunu crumbling demiştik, hatırlar mısınız? Evet. Yani İngilizce'de crumbling diye bir fiil var. Yani iktidarın gidişi, çizgisi, hattı özellikle son Berat Albayrak'ın görevden affı, istifası nasıl tarif ederseniz edin. Onunla beraber çok daha belirginleşen bir şekilde. Veyahut da şu örneği de kullanabilirsiniz. Atmosfere bir cisim girdiğini düşünün ve sürtünerek alevlenip parça parça dökülerek daha düşük bir kütleyle devam etmesi. Ama nihai istikametini biliyorsunuz. Yani bunun gittiği nihai istikamet konusunda hiç kimsenin şüphesi olmaması lazım. Bu rejim ani bir çakılmayla sonuçlanacak bir rejim. Ve her geçen günde bu dökülmeler devam edecek. Ama söylediğiniz sorunun bence bu yakın zamanda ne olduğuna ilişkin ayrıca bir tahlilini yapmak gerekiyor. Şu anda bence ortaya çıkan durum, bu son 3-4 günlük gelişmelerle ortaya çıkan durum şunu gösteriyor ki rejim açısından zaten genel olarak sürdürülemez bir rejim. Ama sürdürülemezlik içerisinde bir alt sürdürülemezlik olarak dersek o da şu anki durum. Peki şu andaki durumdaki kastım ne? Şu andaki durumdaki kastım şu. Peş peşe krizler patlıyor. İktidar, rejim bloku ya sessiz ya söylediği açıklamalarla durumu daha vahim hale getiriyor. Öbür taraftan bu hal ise muhalefeti çok aktifmiş gibi gösteriyor. Ve beraberinde geçen sefer de konuştuk. Daha önce görmediğimiz türden bir demoralizasyon var iktidar cephesinde. Ve şunu söylüyorum, yani bu öyle bir hale geldi ki iktidarın mutlaka bir şey yapması gerekiyor kendisi açısından. Ben böyle bir şey önermiyorum ama geldiğimiz işin mekaniğinin geldiği nokta itibariyle mutlaka bir şey yapması gerekiyor ki Türkiye'deki otoriterliğin bir level daha, bir seviye daha atla, belki de birkaç seviye daha atlaması gerekiyor ki hem bunlar olabilsin hem de muhalefet bunları söyleyemesin. Soru soramasın. Çünkü şu haliyle bunu götürmeleri mümkün değil. Şu gidişatla kimsenin zaten Türkiye'de ekonominin toparlanacağı gibi bir beklentisi yok. Şu gidişatla Türkiye'nin Covid'den eğer umdukları gibi böyle mevsimsel vesaire gibi bir şeyle diyelim ki bir kurtarıcıyla, bir görünmez elin Türkiye'ye mucizevi dokunuşu olmazsa işlerin yoluna gideceği yok. Onun ötesinde çok önemli bir sorun AKP'nin ve genel olarak aslında rejim blokunun ama özel olarak AKP'nin kendi kadroları içerisinde, alt kadroları içerisindeki büyük çürüme ve ahlaki çöküş. Bu keşke bir problem olmayabilir. Mesela Türkmenistan'da bu çok fazla bir problem olmayabilir. Çünkü Türkmenistan'da bunun hesabını sormak demeyelim ama bunu en azından seslendirecek bir konum tanımlanmamış. Veyahut da bu konum
Türkiye'de en azından bir sivil toplum, iyi kötü bir medya, sosyal medya, daha geniş eğitimli bir orta sınıf mevcut abi.
Tam bunu kastediyorum. Bunu kaldıramaz hale gelmiş durumda şu anda rejim. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani bu halini sürdürebilmesi için, iktidarını sürdürebilmesi için bununla baş etmesi gerekiyor. Bunu kaldıramaz hale geliyor. Yani tek tek de meseleleri ele aldığımız zaman da zaten çok tek tek olayları aldığımız zaman aslında bu büyük resmin DNA, yani aynı DNA yapısından, yani aynı usulsüz iş yürütme, aynı gayri etik kazanç sağlama ve aynı şekilde eline yüzüne bulaştırma. Yani hepsini de görebileceğiz. Yani tek tek yani baksanız hani gri pasaport olayını da ele alsanız Merkez Bankası'nın çarçur edilen döviz rezervlerini de alsanız ve bunu bir tek rüşvet indirmemek lazım. O yanlış okuma olur. Buradaki çok büyük bir beceriksizliği ve iş bilmezliği de katmak gerekiyor.
Yani çünkü şimdi, yetişmiş kadrolarını itiraz edebiliyorlar diye uzaklaştırdı. Yani ne kadar sert eleştirirsek eleştirelim işte bir Bülent Arınç, bir Abdullah Gül, bir Ali Babacan, hatta Ahmet Davutoğlu belirli bir donanıma sahip, itiraz dillendirebilen ve yaptıkları işe sahip çıkabilen kimlikler. Şimdi öyle insan kalmadı. İşte bakanlar öyle sadece insan, evet, yolsuzluktan sorumlu. Alt kadrolar yönetiyor bakanlıkları. Herkes biliyor. İşte Turizm Bakanı, evet, kendine otel yapıyor. Sağlık Bakanı hastane yapıyor. Ticaret Bakanı dezenfektan alıyor. Bu arada da tabii işte çeteler devreye sokulmuş vaziyette. Sedat Peker tasfiye edildi. Yerine asker ve polisin yapmadığı, yapamadığı işleri yapması için Çakıcı ekibi devreye sokuldu. Karanlık işler dönüyor.
Yani ve ayrıca en vahimi kendilerinin de ne yapıldığını, ne yaptıklarını, nereye doğru gittikleri konusunda bir fikirlerinin olmaması bence. Yani bunu bir tek biliyor musunuz ne kadar yolsuzlar, ne kadar büyük işte paralar yediler. Bu doğru, bu kısmen doğru. Ama Merkez Bankası rezervleri de dahil olmak üzere. Evet. Yani belki yani şöyle bir şey söyleyebilirim. Şu örneği verebilirim. Mesela bir kurdun sürüye dalmasını düşünün. Bir kurt sürüye dalıyor. 40 tane koyunu boğuyor ama bir koyunu ancak yiyor. Yani evet Türkiye'de yolsuzluk var. Ama yolsuzluktan daha belki de daha büyük bir problem. Ne yaptığını bilmeyen ve bilmek konusunda kapasitesi olmayan, vizyonu olmayan, bilse bile bunu hayata geçirecek kurumlardan artık kurumlara sahip olmayan bir yönetim var. Yani bunu unutmamak, yani bu halin sürdürülemezliğin sebebi doğrudan sebebi değilse bile çok önemli bir sonuçlarından birisi bu bence.
Yani şimdi anlaşılıyor ki Merkez Bankası'nda o damadın bakanlığı sırasında batırılan para 130 milyar dolardan çok daha fazla, 150 tabii, milyar dolarlara falan geliyor ve orada bir anladığım kadarıyla vatana ihanet suçuna kadar gidebilecek bir bilmezlik var.
Evet, evet, evet. Yani küçük siyasi hesaplar var. İşte şu İstanbul seçimleri yenilendiği zaman durumu idari şeyi kurtaralım var. Öbür taraftan bir kötü bir iş yaparken de ya bundan da bizim etrafımızdaki insanlar kar etsinler. Kar edilecekse onlar etsin var. Yani bunların hepsi iç içe girmiş durumda. Ama şu çok kesin. Hal böyleyken ve siz bu halde yönetmek dışında başka çareniz yokken. Çünkü şimdi biz iktidara yeni bir kadro bulacak değiliz ki. Yeni kurumlar da gökten zembille inmeyecek. Kaldı ki Türkiye'de şunu söyleyeyim. Türkiye'deki çöküşün tek yönlü olmasının çok önemli bir sebebi manevra yapma yeteneği olmayan, manevra yapma kapasitesi ve kaynakları olmayan bir kadro bu artık elimizdeki. Yani
şu an yakın zamana kadar konu gündemi dış şeyle değiştirebiliyordu. İşte Suriye'ye askeri harekat, Irak'a askeri harekat, Ege'de gerilim, Libya'da savaş hikayesi, işte yok dronlar, yok savaş gemileri, uçak gemisi, onu da alırız. Cihattı işte. Diyanet İşleri Başkanı kılıçla çıkıp. Şimdi onlar yok. Çok efendi, Mısır'a yalvar yakar olan, Almanya'nın ağzının içine bakan ve Yunanistan tarafından çok usta bir diplomasi götüren bence bu dönemde Türkiye nazarında, Türkiye'ye kıyasla şey olan yani oyuncak olan bir akıl var. Yani Yunanistan Dışişleri Bakanı geldi Ankara'da Türkiye'yi uzlaşılmaz, düşman, konuşulmaz, kavgacı bir rejim olarak göstermeyi başardı gayet usta bir şekilde. Bir cümleyle Çavuşoğlu'nun şeyini bozdu, ayarını.
Ergün Bey şuna gülüyorum. Türkiye'yi diplomasi anlamında, diplomasi üzerinden herhangi bir ülkeyle karşılaştırırsanız, yani buna en akıl gelmeyecek ülkeler, akla gelmeyecek ülkelere dahil, bence daha başarısız bir örneğin. Çünkü diplomasi ortadan kalkmış durumda. Diplomasi, yine dediğim gibi, yani bunların bu DNA dizilişine bakarsanız, gri pasaport olayıyla diplomatik rezaletler, diplomatik beceriksizlik veyahut da diplomasinin ortadan kalkışı veyahut da Merkez Bankası'ndaki skandal uygulama, bunlar hepsi aynı şeyler. Yani çok benzer mekanizmalarla yürüyor ve dediğiniz çok yerinde, çok çok maalesef yok yani böyle bir elimizde yani siz reform veyahut da mesela çok senaryolar üretiliyor. Diyelim ki AKP tekrardan bir açılıma girişir mi? Bir reform bir şeyine girişir mi? Hayır. Hayır.
O kabiliyet hayır. Yok bunu, ki artık.
Böyle bir kaynağı yok efendim. Kabiliyeti yok zaten. Artık yani daha önce diyelim ki bunu kabiliyeti olsa bile diyelim ki uluslararası itibarı olan, elinde maddi kaynakları olan bir iktidar elit olsa bu yine anlaşılır olur. Bunlar da yok artık elinde. Ve yani şimdi demokratik açılım yapıp ne yapacaklar? Kendilerini cezai müeddeye mecbur kılacak bir sistem mi getirecekler mesela? Hukuki sistem mi getirecekler? Yani bu haliyle yürütemiyorlar. Şu hukuksuzlukla kendisini kurtaramayan bir rejim, bağımsız bir yargı veya en azından due process, yani olması gerektiği gibi işlerin yürüdüğü, kitabına göre işlerin yürüdüğü bir sistemi getirip, yani bu intihar demek, bunu zaten yapamazlar. Yani hem kaynakları yok, niyetleri de bu değil. Ya bunlar diyorlar ki hani bunu yapalım, bize bir şey olmasın ama yatırımcı gelsin, ülkede kurtulsun, seçimi de kazanalım. Böyle bir şey tabii ki bu yok. Yani şu meşhur o komünist manifestoda bir ibare vardır, bir ifade vardır, hatırlayacaksınız. Avrupa'nın üzerinde bir hayalet dolaşıyor diye, komünizmin hayaleti. Türkiye'nin üzerinde de çok uzun zamandan beri bir hayalet dolaşıyor. Bence artık o hayalet bayağı da alçak uçuş yapıyor ülke üzerinde. Yani dediğim gibi, başta dediğime dönersem, birincisi yakın zamanda iktidarın muhtemelen bu otoriterliğin otoriterliği bir seviye daha atlatmak veyahut da birkaç seviye daha atlatmak zorunda hissedecekler kendilerini. Yahut da çok daha dramatik belki de gelişmeleri göreceğiz. Çünkü artık saat başına skandal ve infilak eden olaylarla karşı karşıyayız. Yani artık yani şey, çünkü çok önemli gerçekten rejimin içinde neler olup ne bittiğini, rejimin nerelere gittiğini anlamak için krizleri tek tek analiz etmek kadar bu krizlerdeki sıklaşma da çok önemli. Yani yine bir döneme geldik. Mesela bu Berat Albayrak'ın istifası, görevden alınması öncesi dönemde böyleydi. Böyle peş peşe krizler. Ve şu anda da artık günlük eski Türkiye'de bize 6 ay 1 yıl yetecek krizler saatlik çıkmaya başladı artık, günlük bile değil. Yani günde bir iki şey, yani 128'i mi konuşalım, gri pasaportu mu konuşalım, akları mı konuşalım, efendim
bakanın dezenfektanı mı, koronaya mı konuşalım,
neyi konuşalım yani. Ve evet, yani Türkiye'nin gerçekten üzerinde bir hayalet dolaşıyor şu anda. Çünkü bu halin yani sürdürülemezliği, evet sürdürülemezdi, çok genel anlamda sürdürülemezdi, artık günlük anlık bile sürdürülemez durumda. Bir de tabii burada şey de çok garip. Açıkçası Erdoğan'ın sessizliği de çok garip. Bugünkü bir Pendik partisinin Pendik ilçe kongresinde konuşuyor. Ve Jacoben sanat anlayışından bahsediyor bu ülkede. Yani ve anladığım kadarıyla İbrahim Kalın ve bu
Erkan Oğur
meselesine herhalde ona imalı göndermiş. Ama bu arada ilginç bir şey yapıyor, söylüyor. Ülkeye yük olanlara parasını verip gönderelim diyor.
İşte ben
Şimdi
de çıktık da bilet parasını geri verecek mi? Biz kendimiz almıştık bileti.
Hayır efendim, burada daha başka bir ilginç bir durum var. Bu Yeşilyurt Belediye Başkanı yaptıklarını savunurken biz
Evet.
ülkeye yük olanları, aynı tabiri kullanıyor. Biz ülkeye yük olanları gönderiyoruz diyor. Şimdi tabii sizin dediğiniz gibi burada saklanan bir şey, ülkeye yük olmak için insanların sıraya girdiği ve bilet parasını alamadığı gibi üzerine de 7 bin ile 25 bin euro arasında para ödeyip bunu yaptıkları bir ülkeye dönmüş
Bir
durumda
de
Türkiye artık.
insanlara pasaport vermiyor gitmek isteyenlere de.
Evet, yani bir kısmına gri pasaport veriyor, bir kısmına hiç pasaport vermiyor, ellerindekini alıyor. Yani o da tabii çok garip. Bu arada Bahçeli de, yani şimdi şunu söyleyeyim, yani tabii için bilmediğimiz, anlayamadığımız, takip edemediğimiz bir kısmı da iktidar blokunun içerisinde neler döndüğü. Yani acaba bugün MHP nerede duruyor vesaire gibi. Bilmiyorum, Bahçeli'nin açıklamasını, zaten bugünkü açıklamasını okumuşsunuzdur. İşte yahu ne konuşuyorsunuz? İşte hainler vesaire, neyse artık o bildiğimiz retorikle 128 milyar doları kasada o. Konuşacaksanız 104 amirali konuşun, 4 Nisan muhtırasını konuşun diyor. Ama şimdi Bahçeli de ilginç bir sima Türkiye siyasetinde. Bu bağırtı çağırtı ve azar kıyameti bir kenara bırakmak gerekiyor. Söylediğini, esas söylediğine varmak için. Altta da şöyle bir şey var yalnız. İYİ ve Parti ve CHP'yi davette bulunuyor. Gelin beraber anayasa yapalım diyor. Yani orada da yani işte maalesef Türkiye'deki korku hali ve belirsizlik o hale gelmiş durumda ki satır aralarının veyahut da efendim retoriği çekip belki orada bir şeyler, yani buradan mı bir şeyler söylemeye çalışıyor gibi sonuçlar çıkartmak durumunda kalıyoruz. Çıkarımlarda bulunmak durumunda, ama muhtemeldir. Yani iktidar içerisindeki ortakların da farklı yol arayışlarını daha fazla düşündükleri bir dönemden geçiyor olabiliriz.
Bugün 3 ay oldu Biden göreve başlayalı mesela. Bir alo demedi yani ilk seçildiği dönem oturup bir Biden'la konuşacağız diyordu Erdoğan. Telefonda merhaba bile diyememiş oldu ki not bıraktı. İşte belli ki Amerika'daki yeni büyükelçi uğraşıyor. Herkesi devreye sokuyor eski büyükelçileri, Yahudi lobisini falan ama pek yakında da telefon gelecekmiş gibi görünmüyor. Biden bayağı bir burnunu sürtüyor Erdoğan'ın yani.
Yani çok, gerçekten çok söylerken de ürktüğüm bir şeyi ifade etmek durumundayım burada. O da maalesef Türkiye tarafı şu anda Ukrayna-Rusya geriliminde işlerin yoldan çıkmasını umuyor, umarak bekliyor olabilir. Yani çünkü anladığım kadarıyla hem Amerika'yla ilişkilerini hem bütün dünyadaki konumunu belki de yeniden bu jeostratejik konumunu yeniden pazarlığa açabilecek bir ortamın doğacağını düşünüyor olabilirler. Maalesef.
Ama işte Ukrayna Devlet Başkanı da Putin'i görüşmeye davet etmiş birlikte oturalım falan diye. Gerçi Rusya o konuda hiç burnundan kıl aldırmıyor. Gerek bir askeri birlik yığmaya, gerek işte Karadeniz'in bir kısmını hem gemilere hem uçaklara kapatmaya varan kararlar alıyor.
150 bin asker.
Evet, Biden'ın elini de zorluyor yani sadece
Doğru.
Ukrayna'yı değil. Bir bakıma aslında bir de işte dün Kerim Has oradan çok yakından takip ediyor Moskova'dan.
Evet.
Bayraktar'a karşı bir takım intihar dronları geliştirmişler. Havaya atıp işte gidiyor o dronu vuruyor. Savunma mekanizması olmadığı için adını da Bayraktar katilleri koymuşlar yani Bayraktar Killers diye. Yani Türkiye'ye de burada işte Ukrayna'ya sattığı dronlar vesaire de bunlarla da pek bir yere varamayacağı mesajı veriyor. Yani ilişkiyi bozmuyor Ama üst perdeden konuşuyor. Yani hiç şey yapmıyor öyle, kibarlık yapmıyor çıkar o söz konusu olduğunda.
Ya yani zaten bunu tek tek dediğim gibi yani olaylar gerçekten çok konuşmaya gerek de yok aslında. Çünkü başka krizleri nasıl yönettiler diyse bunları da öyle yönetiyorlar. Türkiye'nin en çıkarı olmayacak şey şu anda Karadeniz'de bir çatışma ve bu çatışmanın ortasında. Ama maalesef Türkiye'de öyle bir siyasi elit var ki hiç yani insanın aklına geldiği zaman kabus diye sayabileceği senaryolardan bence artık medet umar hale geldiler.
Yani sen yani şeyleri çok beğenmiyorsun ama sanki Türkiye'nin son 20 yılı Abdülhamit'in bu meclisi lağvedip Hristiyan ve azınlıklara, Rumlara yönettiği İslamcı, biraz Türkçü, biraz çoğunluk İslamcı politikaya benziyor. Hem Türkçü hem İslamcı, İslam'a ağırlık veren ve bir krizlerden medet uman artık şeyden değil, normal bir yönetim tarzından değil. Yani her türlü felakete açık bir rejim anlayışı var gibi görülüyor.
Doğru efendim. Bu yanlış değil. Bu benzetme sadece yüzeysel. Şu anlamda yüzeysel. Çünkü Abdülhamit kurucu bir isimdi. Abdülhamit kurumlar yarattı. Bürokrasiyi yarattı. Daha sonra İttihatçılara miras kalan, Kemalistlere miras kalan, bugünkü Türkiye Cumhuriyeti'ne miras kalan hatta kurumları yarattı. Okulları yarattı. Bürokratik örgütlenmeyi yarattı. Şu andaki rejimin yarattığı hiçbir şey yoktur. Kendi yarattıkları, kendi bozarak yaptığı gecekonduları bile yıkan bir rejimden bahsediyoruz. Yani o noktada benzetmiyorum ben. Yoksa retorik olarak söylem düzeyinde mutlaka benzetilebilir ve ayrıca da son itibariyle miras aldıkları bir kelime dağarcığıyla, siyasi jargon dağarcığıyla konuşuyorlar zaten ve Abdülhamid'in bu dağarcıktaki etkisini zaten bu tartışılmaz. Ben yine de şunu söyleyeyim. Yani hani ben bir kez daha şunu söyleyeyim. Şu andaki şeyi ben bu benzetmelerden biraz uzak durmamın sebebi bence tarihte örneği olmayan, daha önce kat edilmemiş sularda yüzüyor olması Türkiye'nin durumu var bence. Yani o yüzden onu kastediyorum.
Peki toparlayacak olursak fotoğrafı bir izleyicilerimiz için netleştirir misin? Ne görünüyor şu an Türkiye'ye bakınca dışarıdan bizim gibi? Yani, İçeriden bakanlar farklı bir şeyler görüyor sanki ama dışarıdan bakınca biz daha, yani biraz uzak olmanın dezavantajı var ama daha net görebiliyoruz sanki.
Vallahi bu gibi durumlarda bence uzakta olmanın daha fazla avantajı olabilir. Çünkü belli bir psikolojik yükle ve o günlük sıkıntılarla insanlar da düşünüyorlar tabii. Yani şu anda Türkiye'de baktığın zaman görünen şey, şu anda değil, uzun zamandan beri görünen şey, yıkılan, demin bahsettiğim gibi crumbling, yani parçalara ayrılarak çöken, çakılan bir rejim söz konusu. Bu son bir hafta, son 3-4 günde olansa artık bunun bir ara değişikliğe mecbur bırakacak derecede şiddetlenmesi durumuyla karşı karşıyayız. Yani şu siyasi tablo bu iktidar zaten sürdürülebilir değil ama şu tür bir otoriterlik bile artık sürdürülemez hale geldi. Bir alt kategori olarak söylersem. Yani dolayısıyla soru sormanın kriminalize etme niyeti var ama bunu yapabilmiş değiller. Muhtemeldir ki bir ihtimal diyelim, muhtemeldir ki daha böyle siyaset alanını, özgürlükler alanını daha da daraltacak. Artık bunları söylenemeyecek ortaya dökülen bu rezaletlerin dillenemeyeceği veyahut da siyasi muhalefet tarafından siyasete kanalize edilemeyecek hale getirecek tedbirler, çözümler, araçlar yaratmaya çalışacaklardır. Ya bir ihtimal bu. İkinci ihtimal ise dediğim gibi o ihtimale her zaman beklemek lazım. Bu gibi rejimlerin nasıl tuz buz olduğunu anlamak, yani anlamanız hani çok çok ani ve çok beklenmedik olabilir. Öyle bir şey de söylemiyorum. Yani yarın yıkılacaklar anlamında bir şey söyleyeyim.
Ama ekonomik çöküntü bekliyorsun sen değil mi? Bir anda
ekonomik
yani...
Çünkü zaten her yerde bence herkes o zaten onu o o.
Ama dev bir yıkım yani Venezuela falan bir şey bekliyorsun yani.
Tabii. Ben total bir yıkım bekliyorum Türkiye'de. Yani bunun hem rejim açısından hem muhalefet açısından. Yani Türkiye'de bence bu rejimin bu rejimin bir arka olacak. Bu kesinlikle bir ara rejim. Bunun bir arkası olacak. Onu ne olacağı kestirmek zor. Bu bir sonrakine varana kadar Türkiye'de çok kökten bir sarsıntı ve yıkım
yani
olacağını düşünüyorum.
Yani gene benzetme sevmiyorsun ama Bolşevik devrimi öncesi Rusya gibi biraz.
Yok, bu çok benzetilebilir bir durum. Yok, o çok benzetilebilir bu durum. Yani devrim öncesi anlara çok benzetilebilir bir durum. Felaket öncesi anlara çok benzetilebilir durum. Yani bunların hepsine benzetilebilir bir durum. Deprem beklentisine benzetilebilir bir durum. Uçak düşmesine benzetilebilir durum. Bunların hepsine benzetilebilecek bir durum bence.
Peki. Şöyle dersek o zaman son olarak gidecek yer kalmadı artık. Deniz bitti Erdoğan için.
Evet.
Yalan, dolanla ve işte tehditle gelebileceği yere kadar geldi. Ve artık kullanabileceği herhangi bir manivela kalmadı. Bir düğme de yok. Ve büyük bir yıkım bekliyor Türkiye'yi her alanda. Ekonomi,
evet.
Sağlıkta.
Yani nereyi tutarsanız tutun. Nereyi tutarsanız tutun. Yani belediye başkanının at kaybettiği bir şey, hale gelmiş durumda ülke. Yani bir de deminki örneğime şunu söyleyeyim. Yani şu bir haftalık düştükleri durumu başkalarından, daha önceki dönemlerden ayırt eden şey şu bence. İlk kez kalıcı olarak savunma pozisyondalar. Ve bu iktidarın en beceremediği şey savunma kendisini. Yani tek ezberleri saldırı. Ve zaten iş savunmaya geldiği zaman bugün Bahçeli de onu söylüyor. Ya niye bunu konuşmuyorsunuz da bunu konuşuyorsunuz diyor. Çünkü diğeri saldırıyı açık hale getirecek muhalefet. Yani ilk kez iktidar kesintisiz veyahut da mutlak bir savunma pozisyonunda kalmak durumunda ve en beceremedikleri, en hazır olmadıkları, en yapamayacakları şey bu. O yüzden savunma ihtiyacında olmayacakları bir şey yaratmayı düşünmeleri çok muhtemel ama onun da bir çözüm olmayacağı aşikar.
Peki, ağzına sağlık. Bu hafta 24 Nisan Ermeni soykırımının kaçıncı yıl dönümü oluyor? 106. mı oluyor?
Evet.
Muhtemelen Biden yani sızan kulisler hiçbir şeyden emin değiliz ama bu ilk kez Beyaz Ev açıklamasında bu olayı büyük felaket değil bir soykırım G harfiyle S harfiyle ya da İngilizcesiyle G harfiyle tanımaya hazırlanıyor gibi. Senin çizdiğin bu tabloda Türkiye'nin öyle elçi çekmek büyük laflarla sert çıkmak gibi bir ihtimalle şansı yok. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılacak kırgınlık açıklamalarıyla geçiştirecek gibi görünüyor dışarıdan. Uygun olursan bu soykırım nedir, neler olmuştur, neler yaşanmıştır kısa bir tarihçe programı da yaparız senin uzmanlık alanında.
Mutlaka yapalım. Ben sonuç itibariyle soykırım gibi felaketin bütün dünya güçlerince, dünyanın bütün insanlarınca tanınmasından yanayım. Bir de onu söyleyeyim. İnsanlığa karşı işlenen suçların. Şunu da hemen eklemek durumundayım. Belki şu anda o kadar sıkışmış bir durumdalar ki onu bile bir kurtarıcı olarak görüyor olabilirler. Çünkü ülkede bir milli birlik, beraberlik bir an olsun bile nefes almak için. Çünkü hani bir anda tabii ki CHP'sinden İYİ Partisi'ne artık kimse, babacana, kime, bütün herkesin bir anda tabii hizaya geçip tabii ki mesele vatansa gerisi teferruattır gibi bir şeyin arkasında dizilmeleri bir an olsun bir soluk olarak da düşünüyor olabilir bunu iktidar siyasetçileri.
Peki. Çok teşekkürler. Ağzına sağlık. Teşekkür o zaman ederim. Cuma günü görüşmek üzere. İnşallah. İyi akşamlar sana.
İyi akşamlar.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.